Ayrım 8.
Bu konularda herkesin kendine göre bir anlayışı ve yorumlayışı vardır. Bir gazetecinin anlayış ve yorumlayışı bir diğerininkinden farklı olabilir. Hatırlarsınız, trafik konusunda Emniyet Genel Müdürü Yılmaz Ergun'un yorumu, köşe yazarı Ege Cansen'inkinden farklıydı. Öte yandan Ege Cansen'in tedbirsizlik ve terbiyesizlik gibi bireylerin davranışlarına ağırlık veren yorumun karşısında, Oktay Ekşi'nin devletin sorumsuzluğuna ve ilgisizliğine ağırlık veren bir bakışı vardı. Bu tür görüş ayrılıkları doğaldır ve esasında bilimsel araştırmalar başlamadan önce görüşlerin her birinin açık seçik ortaya konabilmesi önemli bir aşamayı oluşturur. Ama bu tür yaklaşımların bireysel görüşler olduğu bilinmeli ve değişik denenceler, hipotezler olarak kullanılmalıdır. Ancak sağlıklı bilimsel araştırma dizileri olayların altında yatan temel değişkenleri ortaya çıkarabilir. Türkiye ile ilgili paradigma konularını başka bir buluşmamızda daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz derken Yakup Bey çantasından büyükçe bir sarı zarf çıkardı ve masanın üstüne koydu. Büyük zarfın içinde gazete kupürlerini görebiliyordum. Ama önce kısaca bazı genel yönleri belirtelim dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Paradigma değişikliği yapılmadan davranış ve tutumda yapılan değişiklikler. Paradigma değişikliği yapılmadan davranışta yapılan değişiklikler yüzeysel ve kısa süreli olur. Bu demek oluyor ki kalıplanmış birine zorla gelişmiş biri gibi davranmayı bir derece öğretebiliriz. Ne var ki bu davranış yüzeysel ve kısa süreli olmaya mahkumdur. Bu tür yüzeysel davranış değişikliğine zorlamayı toplumumuzda sık sık gözledik. Açık toplum olacağız dedik, demokratik devletin şeffaf olması gerektiğini söyleyen siyasal liderlerimiz güler yüzlü polis göreceğimizi söylediler. Öğretmenleri, üniversite profesörleri, hatta gazetecileri güler yüzlü olmayan bir toplumda güler yüzlü polis görmek gerçekten doğaüstü bir olay olacaktı. Dipnot: Bu konuda bazı gözlemleri okuyucu yeniden İnsan İnsana kitabımdaki sayfa 235'te başlayan Değişen Türk Toplumu içinde iletişim başlığını taşıyan kısımda bulabilir. Yakup Bey aklına komik bir şey gelmiş gibi yine gülmeye başladı. Dayanamayarak, "Yakup Bey affedersiniz ben pek gülünç bir şey göremiyorum. Acaba anlamadığım bir yön mü var?" diye sordum. "Özür dilerim Timur Bey, Bursa haritasına tutkunluğundan dolayı İzmir'de adres bulamayan o kadar insan var ki, onların bütün yaşamlarını büyük bir hırsla İzmir'e küfrederek geçirişlerini gördükçe içim sızlıyor. Gençliğimde bu insanlarla tartışır ve İzmir'e küfretmelerinin ne kendilerine ne de İzmir'e bir yarar getirmeyeceğini söylerdim. Ne var ki Bursa haritasının doğruluğundan şüphe ettiğimden hepsi bana düşman kesildi. Önce bozuldum ve öfkeyle onların saldırısına cevap verdim. Şimdi ise rahatlıkla gülebiliyorum." Bir süre durdu, gözlerini hafifçe kısarak uzaklara baktı. Bir şey hatırlamaya çalışan bir insanın yüz ifadesi vardı. Doktora öğrencisiyken üniversitenin araştırma laboratuvarında kafese kapatılmış bir maymunun eline geçirdiği bir diş fırçasını anahtar gibi kullanarak kapıyı açmaya çalıştığını görmüştüm. Araştırma gereği maymunu gözlemem gerekiyordu. Bir gün kapıyı açacak gerçek anahtarın yedeğini kendine verdim. Anahtarı kafesin bir köşesine attı, yine diş fırçasıyla kapıyı açmaya girişti. Besbelli ki maymun diş fırçasına belirli bir tutkunluk geliştirmişti, onun ötesinde bir başka nesneyi kullanmayı düşünmüyordu. O günden beri ne zaman Bursa haritası ile İzmir'de adres bulmakta ısrar eden biri görsem hep bu maymunu düşünürüm. O kişiye ulaşamamanın bilinci içimi sızlatır. Ne var ki yaşamda çektikleri bütün ızdırapları kendi elleriyle hazırladıklarını bildiğimden acı da olsa gülümsemekten kendimi alamam dedi. Çaycı ıhlamurlarımızı tazeledi. Yeni ıhlamurdan birer yudum aldık. Yakup Bey konuşmasına devam etti. Bütün bu gözlemlerden çıkaracağımız önemli bir sonuç var. O da dünyayı olduğu gibi değil, olduğumuz gibi gördüğümüzdür. Gördüğümüzü anlatırken esasında kendimizi, kendi paradigmamızı anlatırız. Kalıplanmış kişi dünyada kendi kalıplarını görür. Bu kalıpların dışında başka gerçek, başka değer yoktur. Bizimle hemfikir olmayan insanlarda bir bozukluk veya eksiklik olduğunu düşünmemizin altında bu gerçek yatar. Bilimde paradigma. Yakup Bey çantasından bir kitap çıkardı. Kitabı önüme koydu. Kitabın kabı siyahtı. En üstte altın sarısı renkte The Structure of Scientific Revolutions yazılıydı. Bunun altında Second Edition Enlarged yazılıydı. Onun da altında yazarın adı Thomas S. Kuhn olarak verilmişti. Daha altta siyah zemin üzerine çizili beyaz ve altın sarısı renkte bir desen bulunuyordu. Desenin altında sağ alt köşede A Landmark in Intellectual History yazılıydı. Bu sözün çıktığı derginin ismi satırın altına Science olarak yazılmıştı. Kitabın kapağını açtım. İçinde ne şekil vardı ne de içindekiler başlığı altında bölümlerin adları. Kitabın sayfalarını açarak bölüm başlıklarını aradım. Roman rakamlarıyla kaçıncı bölüm olduğu belirtilen başlıklarda konular yazılıydı. 1. Introduction, A Role of History. 2. The Road to Normal Science. 3. The Nature of Normal Science. 4. Normal Science as Puzzle diye devam ediyordu. Kitabı bir süre karıştırdıktan sonra Yakup Bey'in yüzüne sorarcasına baktım. Yakup Bey, Thomas Kuhn'un bu kitabı bilim tarihinde klasik hale gelmiştir ve bilim dünyasında egemen olan paradigmaların tarihini gözden geçirir. Kuhn, bu çalışmasında bilimde ortaya çıkan her yeni adımın ancak eski düşünüş biçiminin iyice bilincine vardıktan, o konuya hakim olan paradigmadan bağımsızlık sağlandıktan sonra oluştuğunu göstermektedir diye beni kitap hakkında aydınlattı. Daha sonra sözlerine şöyle devam etti. Eski Mısırlı gökbilimci Ptolemy'ye göre dünya evrenin merkeziydi. Kopernikus bu paradigmayı değiştirdi ve güneşi merkeze koydu ve bu yeni paradigma içinde her şey ayrı bir anlam kazanmaya başladı. Newton'un fizik paradigmasını Einstein değiştirdi. Önceleri savaşlarda cephedeki askerden çok geri hizmette yaralanan ve hastalananlar ölüyordu. Mikrop paradigması her şeyi başka bir algılama çerçevesi içine koydu. Padişah ya da sultan Allah adına memleketi idare ederken Fransız İhtilali ile başlayan bir süreç içinde demokrasi fikri doğdu. Demokrasi paradigmasıyla devlet ve vatandaş kavramları yeni bir yoruma kavuştu. Yakup Bey'in insanlık tarihinde bu olayların ne kadar önemli olduğunu anlayan bir bakışı ve duruşu vardı. Konunun önemini vurgulamak istercesine sözlerine devam etti. Massachusetts Institute of Technology, MIT profesörlerinden dil bilimci Noam Chomsky, yaratıcılığı mevcut kuralları uygulayan ve yeni kurallar getiren olmak üzere iki kategoriye ayırır. Birinci türden yaratıcılığa dil kullanımını örnek verir. Kişi konuşurken ya da yazarken mevcut dil kurallarını kullanarak yeni söz dizileri, cümleler yaratmaktadır. Ne var ki dili kullanan kişi herhangi yeni bir dil kuralı ortaya atmamaktadır. Chomsky'nin yeni kurallar getiren ikinci tür yaratıcılıktan kastettiğiyle Thomas Kuhn'un yeni bilimsel paradigmalardan kastettiği anlamlar aynıdır. Yakup Bey'in yaratıcılıkla söylediği son açıklamayı pek iyi izleyememiştim. Biraz daha açmasını rica ettim. Belirli kuralları kullanarak yapılan yaratıcılığa dil davranışını örnek verdik. Bu tür yaratıcılığa istersen kurala uyumlu yaratıcılık adını verebiliriz. Bir de yepyeni kurallarla daha önce bilinmeyen bir düşünce düzeni içinde ortaya atılan yaratıcılık vardır. Einstein'ın göresillik kuramı buna örnek olarak verilebilir. Bu tür yaratıcılığa da kural değiştiren yaratıcılık adını verebiliriz. Bu ikisi arasındaki farkı neden bu kadar önemli görüyorsunuz diye sordum. Kurala uyumlu yaratıcılık ister kalıplanmış ister gelişmiş olsun her gün herkesin yaptığı türden bir yaratıcılıktır diye devam etti. Kişiler böyle bir yaratıcılık sürecinin içinde olduklarını bilmeden yaratıcı faaliyetlerini sürdürürler. Diğer yandan kural değiştiren yaratıcılık felsefe, bilim ve sanat alanında çok az kişinin başarabildiği bir yaratıcılık türüdür. Bu tür yaratıcılık faaliyetini ancak gelişmiş insanlarda görebilirsin. Önemli gördüğüm yönleri hatırlamama yardım edecek anahtar kelimelerle kısaca not alıyordum. Yazmamı bitirmemi beklercesine sustu. Ihlamurdan bir yudum daha aldıktan sonra yine konuşmaya başladı. yaşamın her yönüne uygulanabilen bir kavram. Paradigma kavramını sadece bilimsel çalışmalarda değil, yaşamın her yönüyle ilgili olarak kullanabiliriz. Söz gelişi, evlilik paradigmasından söz edebiliriz. Çiftlerin evlilik paradigmaları birbiriyle ne kadar uyuşum içindeyse, evlilik ilişkileri o kadar pürüzsüz olacaktır. Önündeki büyük zarftan bir gazete kupürü çıkardı. Disko'ya gitme yüzünden boşanma başlıklı haberde bir kadın ve erkeğin resimleri vardı. Kadının resminin altında "kocam geri kafalı" ifadesi yer alıyordu ve altında şu açıklama vardı. Adana 3. Asli Hukuk Mahkemesi'nde görülen ilginç boşanma davasında diskoteye gitmesini kabul edemeyen müteahhit eşini geri kafalı olmakla suçlayan kadın, "bana hayatı zehir ettin, artık istediğim gibi yaşayacağım" diye bağırdı. Erkek de boşanmak istediğini ileri sürdü. Yakup Bey gazete kupürünü göstererek, "siz eşinizin diskoya gitmesini doğal karşılar mısınız?" diye sordu. "Gerçekten bu bana ters geldi. Eşimin kendi başına diskoya gitmesi beni rahatsız ederdi, bunu kabul edemezdim. Niçinini bilmiyordum ama rahatsız olacağımı kesinlikle biliyordum." Yakup Bey gülümseyerek, "Nesrin'e evlenme teklif etmeden önce bu konuyu kendisiyle konuşmuş muydunuz?" diye biraz muzip bir tavırla sordu. Böyle bir konuda konuşmak aklımın ucuna dahi gelmemişti. Evli kadının kendi başına diskoya gitmesi her şeyden önce kocasının onurunu rencide edici bir davranıştı. Normal bir kadın böyle davranamazdı. Bu düşüncelerimi dile getirdiğim zaman Yakup Bey, "eminim haberde ismi geçen koca da sizin gibi düşünmüştür. Bir araştırma yapılsaydı Adana'daki komşuların büyük çoğunluğunun kocayı haklı bulduğu ortaya çıkardı. Çünkü ortada bizim kültürde yaygın olan evlilik paradigmasına uymayan bir davranış var" dedi. Daha sonra açıklamasına şöyle devam etti. "Arkadaşlık paradigması iki kişinin arkadaşlık ilişkilerini düzenleyen en önemli etkendir. Ticaret paradigması iş, komşuluk paradigması komşuluk ilişkilerini, uluslararası siyaset paradigması ise uluslararası ilişkileri düzenler. Ders öğreten öğretmenin izlediği öğretmenlik paradigması olduğu gibi, dersi dinleyen ve o derse çalışan öğrencinin de izlediği öğrencilik paradigması vardır. Yaşamın her yönüyle ilgili geliştirmiş olduğumuz paradigmalarımız bize gerçeğin ne olduğunu ve neyin önemli ya da önemsiz olduğunu söyler. Eğer aşina olmadığımız davranış ya da durumla ilk defa karşı karşıya gelirsek önce şaşırırız çünkü bu durumda bize yol gösterecek paradigmamız bulunmamaktadır. Ne var ki bir süre sonra o duruma benzeyen başka bir duruma uyguladığımız paradigmayı transfer eder, yeni duruma genelleyerek kullanırız. Önümde yeni bir ufuk açıldığını hissediyordum. Şimdiye kadar varlığından bile haberdar olmadığım bir dünyanın farkına varmaya başlıyordum. Bu beni mutlu ediyordu." Kısa bir duraklamadan sonra Yakup Bey konuşmasına devam etti. Geniş ve dar kapsamlı paradigmalar. Bazı paradigmalar geniş, bazı paradigmalar dar kapsamlıdır. Nasıl ki bir ülkenin anayasası o ülkenin bütün kanunlarını kapsayacak ve etkileyecek niteliğe sahipse, kişinin üst düzeydeki paradigmaları o kişinin diğer tüm paradigmalarını etkileyecek niteliktedir. Yaşamın anlamı nedir, ben kimim sorularına cevap veren üst düzeydeki paradigmalar o kişinin arkadaşlık, eğitim, iş ve meslek gibi daha az kapsamlı paradigmalarına yön verir ve içeriğini belirler. Kalıplanmış kişi paradigmasının içine giren tüm alt paradigmalar üst düzeydeki kapsamlı paradigmaya uyma eğilimi gösterirler. Bir başka deyişle evlilik, çocuk yetiştirme, eğitim, arkadaşlık, iş, meslek konularıyla ilgili alt paradigmalar kendilerini kalıplanmış ve gelişmiş kişilerde farklı farklı ayarlar ve düzenlerler. Bu nedenle bir ülkenin kanunlarının o ulusun anayasasıyla ahenk içinde olduğu için kalıplanmış bireyin çoğu paradigmaları kişinin kalıplanmışlık derecesine bağlı olarak temel kalıplanmış insan paradigması ile ahenk halinde olur. Kalıplanmış ve gelişmiş insanlardan söz edildiği zaman kişinin çoğu duygu, düşünüş ve davranışını etkileyen yüksek düzeyde geniş kapsamlı anayasa niteliğinde paradigmalardan söz edildiği hatırlanmalıdır. Akşam oluyordu. Bebek de güneş batıyordu. Ağaçlara ve evlerin camlarına vuran güneş ışınları kızıl renge bürünüyor ve bildiğimiz ağaçları ve evleri bilim kurgu kitaplarından bir sahneye çeviriyordu. Yakup Bey saatine baktı. 10 dakika sonra Eminönü'ne vapur kalkacak, onu yakalayalım dedi. Kalktık ve iskeleye yürüdük. Vapurla Eminönü'ne gelirken önemli bir konu konuşmadık. Eminönü'nde Yakup Bey'den ayrıldım. Ayrılmadan önce bana bir soru sordu. Sizce Türk halkı aptal mı? Şaşırıp kalmıştım. Sorunuzu anlayamadım dedim. Hatırlamıyor musunuz? Trafik kazalarının çokluğundan söz ederken devletin trafik kazalarını önleyecek çare aramadığını, halkın da bu konuda devlete baskı yapıcı etkisi olmadığını tartışıyorduk. Siz Türk halkı enayi olduğu için böyle bir konuda etkinlik göstermiyor türünden bir söz söylediniz. Evet, şimdi hatırlamıştım. Ama şimdi bunu hatırlatmanın anlamı ne? Kavrayamamıştım. Ne cevap vereceğimi bilemiyordum. Ağzımdan bir cevap çıkmadı. Önümüzdeki buluşmada Türk halkının akılsız olup olmadığını inceleyeceğiz dedi ve gülümsedi. Perşembe günü öğleden sonra buluşmaya karar verdik. Paradigma değişikliği yapılmadan davranışta yapılan değişiklikler yüzeysel ve kısa süreli olur. Doğan Cüceloğlu. 8. Türkler aptal mı? Yakup Bey'den ayrıldıktan sonra aldığım notları unutmadan ayrıntılı olarak yeniden yazdım ve konuşulan kavramlar üzerinde düşündüm. Söylediği cümlelerden birini söylerken yüzündeki ifadeyi hatırlıyorum. Sanki bu söylediğim çok önemli, eğer hatırlarsan sana çok yardımı olur türünden bir anlamı vardı. Bütün bu gözlemlerden çıkaracağımız önemli bir sonuç var. O da dünyayı olduğu gibi değil, olduğumuz gibi gördüğümüzdür. Gördüğümüzü anlatırken esasında kendimizi, kendi paradigmamızı anlatırız demişti. Bu cümleden anladığım şuydu. İnsan bir olayı anlatırken sadece dış dünyada olup biten bir hadiseden söz etmiyor, ister istemez kendinden de söz ediyordu. Eğer dinlemesini bilirsek kişinin söylediği her şeyden o kişinin nasıl biri olduğunu az çok çıkarabilirdik. Ne var ki ayrılmadan önce sizce Türkler aptal mı sorusunun niçin sorduğunu bir türlü anlayamadım. Merakla perşembe öğleden sonrayı bekledim. Elif Kitabevi'ne ayağımı atar atmaz Yakup Bey, "Evet Timur Bey, sorumun cevabını şimdi biliyor musunuz?" diye gülerek beni karşıladı. "Sorunuzun cevabını bilmiyorum Yakup Bey," dedim. "Bu soruyu niçin ve ne gibi bir bağlam içinde sorduğunuzu da anlayamadım. Bu nedenle ne evet ne de hayır diyebiliyorum. Çünkü akıllılık ve aptallıktan neyi kastettiğinizi anlamış değilim," diye sözümü bitirdim. İçinde birçok gazete kupürünün bulunduğu büyük zarfı yanımıza alarak Beyazıt Camii'nin önündeki çay evine gittik. Çaycı güler yüzle bizi karşıladı ve daha biz söylemeden önümüze iki ıhlamur koydu. Çaycıya teşekkür ettikten sonra Yakup Bey elindeki zarfı açtı ve oldukça güzel düzenlenmiş sıraya konulmuş kupürlerden ilkini önüme sürdü. 28 Eylül 1992 Pazartesi günkü Hürriyet'in 9. sayfasında haber yorum sütununda "Nesin, Türk halkı enayi" başlığı altında Nuriye Akman'ın yazar Aziz Nesin'le yaptığı söyleşi yer alıyordu. Yakup Bey'in yüz ifadesinden söyleşinin altı çizili yerlerini okumamı istediğini anladım. Nuriye Akman: "Geçenlerde enayi dediğiniz Türk halkına artık güveninizin kalmadığını söylediniz. Neden?" Aziz Nesin: "Zaten yoktu ki güvenim. Türk halkı yorumları hep yanlış yapılmıştır. En büyüğünü bilerek Mustafa Kemal yapmış, Türk halkı zekidir, çalışkandır demiştir. Bunlar o zaman önemliydi. Türk halkı ezikti, bitikti, moral vermek istemiştir. Yoksa o da Türklerin tembel olduğunu, zeki olmadığını biliyordu." Nuriye Akman: "Popülist bir yazarsınız, sözleriniz bir bozgun yaşadığınızı düşündürüyor." Aziz Nesin: "Bu demek değil ki halkı sevmiyorum, bütün Türkiye aptaldır ama Türk halkı zeki değildir. Zeki olmanın koşulları vardır. Örneğin bu halk iyi besleniyor mu? Yalan. Protein alıyor mu? Yalan. Domuz yiyor mu? Nasıl zeki olacak?" Nuriye Akman: "Zeki olmak için domuz yemek şart mı?" Aziz Nesin: "Et yemek şart ama domuz yerse akıllılık eder. Çocukluğumda dinsel şeylerden etkilenmişim, ben yiyemiyorum. Zekanın kuşaktan kuşağa geçmesi için tarih bilinci olması, eğitilmesi gerekir. Bu millet eğitiliyor mu? Yalan. Nuriye Akman. Size bu halk enayi dedirten gerçek şey ne? Aziz Nesin. Şirketlerde %51 hisseyi elinde tutan egemendir. Toplumumuzun da %60'ı enayidir. Onun için toplum enayi diyorum. Nuriye Akman. Halkın desteğiyle yaşadığınızı söylerdiniz. Halk desteğini çekti mi sizden? Aziz Nesin. Halk desteğini çekti benden ama zaten desteği isteyerek vermedi ki. Yoksul bir ailenin çocuğuydum. Halka gidip yardım isteseydim canıma okurlardı. Bu insanlar vergileriyle bana yardım ettiler. Bunu ödemenin yolu halka sen iyisin demek değildir. Aptal enayi olduğunu anlatmak gerekiyor. Nuriye Akman. Şimdiye kadar neden bu kadar net bir biçimde söylemediniz? Aziz Nesin. İnsanlar yaşlandıkça daha bilinçleniyorlar. Türk milleti kahramandır diye yalan söylüyorlar. Türk milleti kahraman değil yahu. İçinde kahramanlar var, o başka. İstiklal Savaşı'nda kaçanlar mı çoktur, katılanlar mı? Katılanların da kaçı zorla katılmıştır? Halk merkezi yönetim yüzünden aptallaştırılmıştır. Türk halkının yarattığı tek bir kavram yoktur. Türkler çağcıl uygarlığa ne kattı? Nuriye Akman. Bu enayi halk karşısında kendinizi hangi konumda görüyorsunuz? Aziz Nesin. O enayi halka, tabii genellemiyorum, şirket örneğini verdim. Bu halka karşı görevlerimi yapmak, kendimce iyi sandığım nitelikleri paylaşmak istiyorum. Nuriye Akman. 77 yaşındasınız. Bu duyguları taşımanızda nasıl bir mizah unsuru buluyorsunuz? Aziz Nesin. Bir annenin çocuğu gerizekalı olsa ne yapar? Öyle anneler vardır, ömrünü o çocuklar için verir. Ben de Türk milletini Allah tarafından zeki sanmıyorum, kusurları var. Bunları bir anne gibi düzeltmeye çalışıyorum. Nuriye Akman. Siz bu toplumun bireyi olarak bu kusurlardan nasıl etkilendiniz? Aziz Nesin. Kusurların çoğunu yaşadım, yaşıyorum. Ben bulutlarda değilim. Kimse kendi kusurlarını söyleyemez. Bazıları kusurları diye meziyetlerini sıralar. Ben de halka borçluluk duygusu aşırıdır. Bunu ödemek için ona doğruyu söylemeliyim. Halk iyi de niye durmadan aleyhine olan partileri iktidara getiriyor? Altı çizili kısımları okuyup bitirdikten sonra Yakup Bey'e baktım. Yakup Bey, şimdiye kadar tartıştığımız konularla ilgisini görebiliyor musun diye sordu. Pek görememiştim. Şimdiye kadar ne Türk halkının zekasından ne de Aziz Nesin'in kişisel hayatından söz etmiştik. Hayır, göremiyorum. Konuştuğumuz şeylerle bu okuduğumun ne ilgisi var diye sordum.